Ayrım 8.
Biliyorum. Bugün üçü de çoktan unutulmuş üstadların adlarını sabırsızlıkla merak eden birkaç okurum vardır. Yazının burasına kadar adlarını gizlemeyi başardığım bu üç kalemşörün adlarını en azından kulaklarına fısıldamamı bekliyorlardır onlar. Ama bunu yapmayacağım. Üçü de mezarlarında huzurlu uyusunlar diye değil, bu bilgiyi hak eden okurla hak etmeyeni birbirinden ayırmak için. Bu amaçla ölü köşe yazarlarının her birini bir Osmanlı padişahının şiirlerinde kullandığı mahlasla anacağım. Mahlasların hangi padişahların olduğunu çıkarabilenler, bu şair padişahların adlarıyla ustalarımın adları arasında bir koşutluk olduğunu düşünürlerse, bu hiç de önemli olmayan muammayı çözebilirler belki. Ama asıl muamma, üstadların oynadığı gurur satrancının öğüt hamleleriyle kurulmuş esrarında gizlidir. Bu esrarın güzelliğini hala anlayamadığım için, tıpkı satranç grandmasterlarının anlayamadıkları hamlelerini dergilerin satranç köşelerinde yorumlayan talihsiz yeteneksizler gibi, ben ustalarımın öğütlerinin arasına nacizane yorumlarımı ve acizane düşüncelerimi parantezler içinde yerleştirdim. A. Adli. O kış günü üzerinde İngiliz kumaşından, bizde pahalı her kumaşı İngiliz dendiği için böyle yazıyorum, krem rengi bir kostüm, koyu bir kravat vardı. Uzun boylu, bakımlı ve taralı beyaz bıyıklı, bastonu var. Parası olmayan bir İngiliz centilmeni görünümünde. Ama para olmadan bir centilmen olmak mümkün müdür bilmiyorum. B. Bahti. Kravatı gevşemiş ve yüzü gibi çarpılmış. Lekeli, ütüsüz eski bir ceket var üzerinde. İçinde yeleği ve yeleğin cebindeki saatinin kösteği gözüküyor. Şişman, pasaklı. Aşkla tek dostum dediği ve bu tek taraflı dostluğa ihanet edip kalp sektesinden onu öldürecek sigaralardan biri var hep elinde. C. Cemali. Kısa boylu, asabi. Temiz ve intizamlı olma gayreti, emekli öğretmen kıyafetini gizleyemiyor. Posta dağıtıcılarının solmuş ceketleri, pantolonları ve altı kalın lastikli sümer bank ayakkabıları. Kalın gözlüklü, ileri miyop, saldırgan denebilecek bir çirkinliği var. İşte, ustalarımın öğütleri ve benim acıklı yorumlarım. 1. C. Yalnızca okuma keyfi için yazmak köşe yazarını açık denizde pusulasız bırakır. 2. B. Ama köşe yazarı ne Ezop'tur ne de Mevlana. Hisse hep kıssadan çıkar, kıssa hisseden değil. 3. C. Okuyucunun zekasına göre değil, kendi zekana göre yaz. 4. A. Pusula hikayedir. 1. C'ye aşikar gönderme. 5. C. Tarihimizin ve mezarlıklarımızın esrarına girmeden ne bizden söz etmek mümkündür ne de doğudan. 6. B. Doğu batı konusunda anahtar sakallı Arif'in şu sözünde gizlidir. Doğuya giden sessiz gemide batıya bakan ah siz talihsizler. Sakallı Arif gerçek bir kişiyi taklitle B'nin yarattığı bir köşe kahramanıydı. 7. A. B. C. Kendine atasözü, deyim, fıkra, latife, mısra, özdeyiş güldesteleri edin. 8. C. Konunu seçtikten sonra yazını taçlandıracak uygun özdeyişi aramazsın. Özdeyişi seçtikten sonra bu taçın altına gidecek uygun konuyu ararsın. 9. A. İlk cümleni bulmadan yazı masana oturma. 10. C. Samimi bir inancın olsun. 11. A. Samimi bir inancın yoksa da okuyucunun samimi bir inancın olduğuna inancı olsun. 12. B. Okuyucu dediğin panayla gitmek isteyen bir çocuktur. 13. C. Okuyucu Muhammed'e küfredeni affetmez. Allah da felç eder. 11'in kendisine bir sataşma olduğunu sezdiği için A'nın Muhammed'in evlilik ve iş hayatına ilişkin bir yazısıyla ağzının kenarındaki belli belirsiz felçe telmihi yapıyor. 14. A. Cüceleri sev, okuyucu da sever. 13. C'ye C'nin kısa boyunu ima ile cevap. 15. B. Üsküdar'daki esrarengiz cüceler evi mesela iyi bir konudur. 16. C. Güreş de iyi bir konudur ama sporcu için yapıldığında ve yazıldığında. 15'in kendisine sataşma olduğunu sanıp güreş merakı ve tefrikacılığı yüzünden B'nin oğlancılığı söylentisine gönderme yapıyor. 17. A. Okuyucu geçim sıkıntısı içinde. Zeka yaşı 12 olan, evli, 4 çocuklu iyi bir aile babasıdır. 18. C. Okuyucu kedi gibi nankördür. 19. B. Akıllı bir hayvan olan kedi nankör değildir. Yalnızca köpekleri seven yazarlara güvenilmeyeceğini bilir. 20. A. Kediyle köpek değil, memleket meseleleriyle ilgilen. 21. B. Konsoloslukların adreslerini öğren. İkinci Dünya Savaşı sırasında C'nin Alman, A'nın da İngiliz konsolosluğunca beslendiğine ilişkin söylentiye telmi. 22. B. Polemiğe gir ama karşındakinin canını yakabileceksen. 23. A. Polemiğe gir ama patronu yanına çekebileceksen. 24. C. Polemiğe gir ama paltonu yanına alabileceksen. B'nin Kurtuluş Savaşı'na katılmayıp işgal İstanbul'da kalmasını açıklayan ünlü Ankara'nın kışına dayanamam sözüne telmi. 25. B. Okuyucu mektuplarını cevaplandır. Mektup yazan yoksa kendi kendine yazıp cevaplandır. 26. C. Pirimiz, üstadımız Şehrazat'tır, unutma. Onun gibi sen de hayat denen olayların arasına 5-10 sayfalık hikayeler sıkıştırıyorsun yalnızca. 27. B. Az oku ama severek oku. Çok ama sıkıntıyla okuyandan daha okumuş gözükürsün. 28. B. Girgin ol. Adam tanı ki hatıran olsun da adam ölünce arkasından yazı yazarsın. 29. A. Ölüm yazısını rahmetle başlayıp ölüye hakaretle bitirme. 30. A. B. C. Şu cümlelerden sakınabildiğince sakın. A. Rahmetli daha önceki gün sağdı. B. Bizim meslek nankördür. Yazılarımız ertesi gün unutulur. C. Dün akşam radyoda filanca programı dinlediniz mi? D. Yıllar nasıl da geçiyor? E. Rahmetli sağ olsaydı acaba bu rezalete ne derdi? F. Bunu Avrupa'da böyle yapmıyorlar. G. Ekmek filan sene önce şu kadardı. H. Sonra bu olay bana şunu da hatırlattı. 31. C. Sonra kelimesi zaten sanatı bilmeyen acemi yazarlar içindir. 32. B. Bir köşe yazısında sanat olan ne varsa köşe yazısı değildir. Köşe yazısı ne varsa sanat değildir. 33. C. Sanat hevesini şiirin ırzına geçmeyle söndürenin aklına iltifat etme. Beynin şairliğine iğne. 34. B. Kolay yaz, kolay okunursun. 35. C. Zor yaz, kolay okunursun. 36. B. Zor yazarsan ülser olursun. 37. A. Ülser olursan sanatçı olursun. Burada birinin ötekine söylediği ilk tatlı sözden sonra hep birlikte güldüler, gülüştüler. 38. B. Bir an önce ihtiyarla. 39. C. İhtiyarla ki iyi bir sonbahar yazısı yazabilesin. Gene birbirlerine sevgiyle gülümsediler. 40. A. Üç büyük tema, tabii ki ölüm, aşk ve müziktir. 41. C. Ama aşk nedir? Bu konuda karar vermiş olmak gerekir. 42. B. Aşkı ara. Okuyucularıma bütün bu öğütler arasında uzun sessizlikler, durgunluklar, suskunluklar girdiğini hatırlatayım. 43. C. Aşkı sakla, çünkü sen yazarsın. 44. B. Aşk aramaktır. 45. C. Saklan ki bir sırrın olduğunu hükmetsinler. 46. A. Bir sırrın olduğunu sezdir ki kadınlar seni sevsinler. 47. C. Her kadın bir aynadır. Burada yeni şişe açıldığı için bana da rakı ikram ettiler. 48. B. Bizleri iyi hatırla. Hatırlayacağım tabii efendim dedim ve dikkatli okuyucularım anlayacağı gibi birçok yazımı onları ve hikayelerini hatırlayarak yazdım. 49. A. Sokağa çık, yüzlere bak. İşte sana bir konu. 50. C. Tarihi sırların olduğunu sezdir. Ama ne yazık ki onları yazamıyorsun. Bu noktada C. bir hikaye anlattı. Başka bir yazımda nakledeceğim sevgilisine ben senim diyen aşkın hikayesi ve ben ilk defa yarım asırdır birbirlerine hakaret eden bu üç yazarı sevgiyle aynı masaya oturtan sırrın varlığını hissettim. 51. A. Bütün dünyanın bize düşman olduğunu da unutma. 52. B. Bu millet paşalarını, çocukluğunu, annelerini çok sever. Sen de sev. 53. A. Epigraf kullanmayın çünkü yazının içindeki esrarı öldürür. 54. B. Böyle ölecekse öldür o zaman sen de esrarı. Esrar satan yalancı peygamberi öldür. 55. C. Epigraf kullanacaksan ne yazarlar ne de kahramanları bize benzeyen batının kitaplarından alma. Okumadığın kitaplardan hiç alma. Çünkü Deccal'in yaptığı işte tam budur. 56. A. Unutma. Sen hem şeytansın, hem melek, hem Deccal'sin, hem de o. Çünkü okurlar bütünüyle kötü ve bütünüyle iyi birinden sıkılırlar hep. 57. B. Ama okur Deccal'in kendisine o gibi gözüktüğünü anladığında, kurtarıcı sandığının Deccal olduğunu, kandırıldığını dehşetle fark ettiğinde seni bir karanlık sokakta vallahi vuruverir. 58. A. Evet, onun için esrarı sakla. Sakın satma meslek sırrını. 59. C. Sırrın aşktır, unutma. Aşktır anahtar kelime. 60. B. Hayır, anahtar kelime yüzümüzde yazar. Bak ve dinle. 61. A. Aşktır, aşktır, aşktır, aşk. 62. B. İntihalden de korkma. Çünkü bizim kıt kanaat okumamızın ve yazmamızın bütün sırrı, bütün sırrımızın tasavvufi aynamızda gizlidir. Mevlana'nın ressamlar yarışması hikayesini bilir misin? O da hikayeyi başkalarından almıştır. Ama kendisi, bilirim efendim demiştim. 63C. Bir gün yaşlandığında, insan kendisi olabilir mi diye sorduğunda, bu esrarı anlayıp anlamadığını da soracaksın kendini, unutma. Unutmadım. 64B. Eski otobüsleri, çala kalem yazılmış kitapları, sabredenleri ve anlayanlar kadar anlamayanları da unutma. İstasyonun bir yerinden, belki de lokantanın içinden, aşktan, acılardan, hayatın boşluğundan dem vuran bir şarkı duyuluyordu. Bu noktada beni unuttular ve kendilerinin birer yaşlı ve bıyıklı Şehrazat olduğunu hatırlayarak birbirlerine dostlukla, kardeşlikle, kederli hikayeler anlatmaya başladılar. İşte bazıları. Hayatının tek tutkusu Muhammed'in 7 kat gökte yaptığı gezintiyi yazmak olan ama yıllar sonra Dante'nin bunun benzerini yaptığını öğrenince kederlenen bahtsız köşe yazarının gülünç ve acıklı hikayesi. Çocukluğunda bostanlarda kız kardeşiyle birlikte karga kovalayan çılgın ve sapık padişahın hikayesi. Karısı kaçınca düşlerini kaybeden yazarın hikayesi. Kendini hem Albertina hem de Proust sanmaya başlayan okurun hikayesi. Kıyafet değiştirerek Fatih Sultan Mehmet olan köşe yazarının hikayesi vesaire vesaire. 9. bölüm. Birisi beni takip ediyor. Gah kar yağıyordu, gah karanlık. Şeyh Galip. Arşivci arkadaşı sahibin evinden çıktıktan sonra sabah Cihangir'in eski sokaklarından basamaklı dar kaldırımlardan Karaköy'e inerken gördüğü eski bir koltuğu Galip uğursuz bir kabustan geri kalan tek bir ayrıntıyı hatırlar gibi bütün o gün boyunca yeniden hatırlayacaktı. Bir zamanlar Celal'in İstanbul'daki afyon ve esrar trafiğinin izlerini sürmek için gezindiği tophane arkalarındaki dik yokuşların birinde duvar kağıtçılarının, muşamba kaplamacılarının, karton piyercilerin ve marangoz dükkanlarının birinin kapalı kepenklerinin önüne bırakılmıştı koltuk. Kollarının ve ayaklarının cilası dökülmüş, oturulacak yerinin derisi yara gibi yırtılmış ve bu derinin içinden karnı yarılmış bir süvari atının dökülen bağırsakları gibi paslı yayları umutsuzca dışarı fışkırmıştı. Galip Karaköy'e vardığında koltuğu gördüğü yokuşun tenhalığıyla meydanın boşluğunun saat 8'i geçmesine rağmen herkesin işaretlerini okuduğu bir felaketle ilişkili olduğunu düşünmek üzereydi. Sanki yaklaşmakta olan bu felaket yüzünden sefere çıkması gereken vapurlar birbirlerine bağlanmış iskeleler tenhalaşmış, Galata Köprüsü üzerindeki seyyar satıcılar, şipşak fotoğrafçılar, yanık suratlı dilenciler de son günlerini dinlenerek geçirmeye karar vermişlerdi. Köprünün korkuluklarına yaslanarak bulanık suya bakarken bir zamanlar köprünün bu köşesinde biriken çocukların Hristiyan turistlerin Haliç'e attığı paraları dalıp çıkardıklarını hatırladı Galip önce. Sonra Boğaz'ın sularının çekileceği günü anlattığı yazısında yıllar sonra kendilerinden bambaşka şeyleri işaret edecek bu paralardan Celal'in neden söz etmediğini merak etti. Handaki yazıhanesine çıkıp masasında Celal'in yeni köşe yazısını okumaya başladı. Celal'in yazısı yeni değildi aslında. Yıllarca önce kere bir daha yayımlanmıştı. Bu Celal'in uzun zamandır gazeteye yeni yazı göndermediğinin açık bir işareti olduğu gibi başka bir şeyin gizli bir işareti de olabilirdi. Yazının ortasındaki kendiniz olmakta güçlük çekiyor musunuz sorusu da Celal'in yazısının bu soruyu soran berber kahramanı da belki yazının içindeki niyet edilmiş gibi gözüken anlamlarla değil yazı dışındaki dünyaya yerleşmiş başka gizli anlamlara işaret ediyorlardı. Bir zamanlar Celal'in bu konuda kendisine bir şeyler anlattığını hatırlıyordu Galip. İnsanların çoğu demişti Celal, nesnelerin esas özelliklerini, sırf bu özellikler burunlarının dibinde olduğu için fark etmiyorlar da, kenarda köşede kalan, böyle olduğu için dikkatlerini çeken ikincil özellikleri görüp tanıyorlar. Bu yüzden yazılarımda onlara göstermek istediğim şeyleri apaçık göstermiyor, yazımın bir köşesine sıkıştırır gibi yapıyorum. Anlamı sakladığım bu köşe çok gizli saklı bir köşe değil tabii. Benimkisi çocuk kandırır gibi bir saklamaca. Ama orada buldukları şeye çocuk gibi hemen inanıverdikleri için böyle yapıyorum. Ve en kötüsü yazının geri kalan büyük kısmına yerleşen, burunlarının dibindeki o apaçık anlamla, birazcık sabır ve zeka isteyen gizli ve rastlantısal anlamlarda fark edilmeden gazete bir kenara atılıveriyor. Galip gazeteyi bir kenara atıverip içinden gelen bir dürtüye uyarak Celal'i görmeye Milliyet gazetesine gitti. Hafta sonlarında tenhayken Celal'in gazeteye daha çok indiğini bildiği için onu odasında tek başına bulacağını kestiriyordu. Yokuşu çıkarken Celal'e yalnızca Rüya'nın hafif hasta olduğunu söylemeyi kuruyordu. Karısı kendisini terk ettiği için çaresiz kalan bir müşterisinin hikayesini anlatacaktı sonra ona. Ne derdi acaba Celal böyle bir hikaye için? İşleri yolunda, dürüst, çalışkan, aklı başında, ölçülü, iyi bir vatandaşımızın çok sevdiği karısı, bütün tarihimize ve geleneklerimize aykırı olarak birdenbire kocasını terk ediyordu. Neyin işareti olabilirdi böyle bir şey? Hangi gizli saklı anlamın göstergesi? Hangi kıyametin alameti? Galip'in hikaye edeceği ayrıntıları dikkatle dinledikten sonra Celal anlatırdı. Celal anlattıkça dünya anlamlanır, burnumuzun ta dibindeki gizli gerçekler daha önce bildiğimiz ama bildiğimizi bilmediğimiz zengin bir hikayenin şaşırtıcı parçaları haline dönüşür, böyle hayatta daha bir katlanılabilir olurdu. İran konsolosluğunun bahçesindeki ıslak ağaçların parlayan dallarına bakarken Galip kendi dünyasında değil Celal'in anlattığı dünyada yaşamak istediğini düşündü. Celal'i odasında göremedi, masanın üzeri derli topluydu, küllük boştu, çay fincanı yoktu. Galip bu odaya her girişinde oturduğu mor koltuğa geçip bekledi. Az sonra içeri odaların birinden Celal'in kahkahasını duyacakmış gibi bir inanç vardı içinde. Bu inancını kaybettiğinde çok şey hatırlamıştı. Sonraları Riya'ya aşık olacak bir sınıf arkadaşıyla birlikte radyodan naklen yayınlanacak bir bilgi yarışmasının davetiyesini almak bahanesiyle evden habersiz gazeteye ilk gidişlerini. Dönüş yolunda matbaayı da gezdirirdi ama vakti yoktu demişti Galip utanarak. Masasının üzerindeki kadın resimlerini gördün mü demişti okul arkadaşı. Rüya ile birlikte gazeteye ilk gelişlerinde Celal'in onlara matbaayı gezdirdiğini, siz de mi gazeteci olmak istiyorsunuz küçük hanım diye sormuştu yaşlı makinist Rüya'ya ve Rüya aynı soruyu Galip'e sormuştu dönüş yolunda. Ve bu odayı kendisinin hayal edemediği harika hikayelerin ve hayatlarının kurgulandığı kağıtlar ve düşlerle dolu bir binbir gece odası olarak düşlediğini. Bu kağıtların ve hikayelerin yenilerini bulmak, unutmak, unutmak için aceleyle Celal'in masasını karıştırmaya başladığı zaman Galip'in buldukları, açılmamış okuyucu mektupları, kalemler, gazete kesikleri, kıskanç bir kocanın yıllar önce işlediği cinayetin yeşil bir tükenmezli işaretlenmiş haberi, yabancı dergilerden kesilmiş surat resimleri, portreler, Celal'in el yazısıyla kağıt parçalarına yazılmış bazı notlar, unutma, şehzadenin hikayesi. Boş mürekkep şişeleri, kibritler, çirkin bir kravat, şamanizm, hurufilik ve hafıza geliştirmek üzerine ilkel halk kitapları, bir şişe uyku hapı, damar açan ilaçlar, düğmeler, durmuş bir kol saati, makas, açılmış bir okuyucu mektubundan çıkan fotoğraflar. Birinde Celal'le saçları dökülmüş bir subay vardı. Bir kır kahvesinde iki yağlı güreşçi ve sevimli bir kangal köpekle birlikte kameraya bakıyorlardı. Boyalı kalemler, taraklar, sigara ağızlıkları ve renk renk tükenmezler. Üzerinde kullanılanlar ve yedekler yazan iki dosyayı masanın üzerindeki sümenin içinde buldu. Kullanılanlar dosyasında Celal'in son 6 günde gazetede yayımlanmış yazılarının daktilolarıyla yayımlanmamış bir pazar yazısı vardı. Pazar yazısı yarınki gazetede yayımlanacağı için şimdiden dizilip resimlenip dosyaya geri dönmüş olmalıydı. Yedekler dosyasında yalnızca 3 yazı bulabildi. Yazıların 3'ü de yıllarca önce yayımlanmıştı. Büyük bir ihtimalle pazartesi yayınlanacak 4. bir yazı şu anda gazetenin alt katlarında dizgicinin masasında durduğuna göre dosyadaki yedekler gazeteye perşembeye kadar yetecekti. Celal'in hiç kimseye haber vermeden bir yolculuğa ya da tatile çıktığı anlamına gelebilir miydi bu? Ama İstanbul dışına hiç çıkmazdı Celal. Galip Celal'i sormak için yazı işlerinin geniş odasına girdi. Ayakları onu geçkince iki kişinin sohbet ettiği bir masaya götürdü. Biri herkesin bildiği takma adıyla Neşati, yıllar önce de Celal'le şiddetli bir kalem kavgasına giren öfkeli bir ihtiyardı. Şimdi aynı gazetede Celal'inkinden daha önemsiz ve daha az okunan bir köşede öfkeli bir ahlakçılıkla hatıra yazıları yazıyordu. Celal Bey günlerdir yok dedi tıpkı yazısının köşesindeki fotoğrafında görülen buldog köpeği gibi asık bir suratla. Siz onun nesi oluyorsunuz? İkinci gazeteci Celal Bey'i neden aradığını sorduğu zaman Galip, onun kim olduğunu belleğinin karışık dosyalar içinde bulmak üzereydi. Magazin sayfasının kara gözlüklü, kül yutmaz Sherlock Holmes'iydi bu adam. Osman hanımefendisi edasıyla nazlanan nice film yıldızımızın şu kadar yıl önce Beyoğlu'nun hangi arka sokağındaki lüks madamın evinde çalıştığını bilirdi. Fransa'nın taşra kasabalarına cambazlık yaparken İstanbul'a Arjantinli aristokrat diye getirilen Vedet Şantöz'ün aslında Cezayirli Müslüman olduğunu bilirdi. Demek akrabasısınız dedi magazin yazarı. Ben rahmetli annesinden başka Celal Bey'in hiçbir yakını yoktur diyebilirim. Oo dedi polemikçi yazar. O akrabaları olmasa Celal Efendi bugün olduğu yerde olur muydu hiç? Elinden tutan bir eniştesi vardı mesela. Ona yazı yazmayı öğreten, sonra ihanet ettiği bu dindar adamdır. Kumkapı'daki bir eski sabun fabrikasında gizli ayinlerini sürdüren bir nakşi tekkesine mensuptu bu enişte. Bir takım zincirlerin, zeytin preslerinin, mumların, kalıpların da kullanıldığı ayinlerden sonra bu tekkeciler hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı'na her hafta oturup kendisi bir ihbar raporu yazardı. Askerlere ihbar ettiği tarikat müritlerinin aslında devlete zararlı şeyler yapmadığını kanıtlamak isterdi bu adam. İhbar raporlarını yazıya meraklı kayınbirader okusun, öğrensin, edebiyat sevki alsın diye Celal'e gösterirdi. Celal'in sonraları esen bir rüzgarla düşüncelerini bu sefer de sola doğru değiştirdiği yıllarda acımasızca kullandığı bu raporların üslubu da Attar'dan, Ebu Horasani'den, İbn Arabi'den, Butfolio çevirilerinden doğrudan alınmış teşbihler ve kinayelerle dokunmuştu. Sonraları Celal'in teşbihlerinde hep aynı beylik buluşlara dayanır ya onlar, bizi geçmiş kültürümüze bağlayan yenilik köprüleri bulanlar, bu pastişlerin mucidinin bir başkası olduğunu nereden bilecekler? Celal'in varlığını utturmak istediği 10 parmağında 10 marifet enişte tam bir hezarfendiydi. Berberlere kolaylık aynalı bir makas imal etmişti. Nice çocuğumuzun geleceğini karartan, o vahim hatalara fırsat bırakmayacak bir sünnet aracı geliştirmişti. Yağlı ip yerine zincir, sandalye yerine de kaygan bir zemin kullanıldığı için acı çektirmeyen bir dar ağacı icat etmişti. Sevgili ablasıyla eniştesinin şefkatine ihtiyaç duyduğu yıllarda Celal de bu buluşları ister inan ister inanma köşesinde coşkuyla tanıtırdı. Kusura bakma ama tam tersi diye karşı çıktı ona magazin yazarı. İster inan ister inanma köşesini hazırladığı yıllarda tamamen yalnızdı Celal Bey. Size bir başkasından işittiğim değil, bizzat tanık olduğum bir sahneyi anlatayım. Sonraları başarıya ulaşacak iyi huylu gençlerin yoksulluk ve yalnızlık yıllarının anlatıldığı Yeşilçam filmlerinden çıkma bir sahneydi bu. Bir yılbaşı gecesine doğru yoksul mahallesindeki yoksul evlerinde çiçeği burnunda gazeteci genç Celal, annesine ailenin zengin kanadının Nişantaşı'ndaki evine yılbaşı eğlencesi için çağrılı olduğunu söyler. Orada amcalarının, halalarının, neşeli kızları ve azgın oğullarıyla gürültülü ve eğlenceli bir gece geçirecek, sonra kim bilir şehrin içinde başka hangi eğlencelere koşacaktır. Oğlunun mutluluğunu hayal etmekten mutlu terzi annenin ise ona bir müjdesi vardır. Rahmetli babasının eski ceketini bu gece için gizlice küçültüp onarmıştır. Celal üzerine tam oturan ceketi giyerken, annenin gözlerinden yaş getiren sahne tam babana benzedin. Mutlu anne, oğlunun gazeteci arkadaşının da bu eğlencelere çağrılı olduğunu işiterek rahatlar. Hikayemizin tanığı bu gazeteci, Celal'le birlikte akşam ahşap evin soğuk ve karanlık merdivenlerinden çamurlu sokağa çıktığında, ne zengin akrabaların ne başka kimsenin yoksul Celal'i yılbaşı eğlencesine çağırdığını öğrenir. Üstelik mum ışığında terzilik ede de körleşen annenin ameliyat masraflarını karşılamak için Celal'in gazetede gece nöbetine kalması gerekmektedir.